Ayrım 29.
Aşk coğrafyasında konuşmalar.
Gemisini yürüten kaptan. Düşünmek bile ürpertici. Yoksulu 30 sene çalışmış insanları kandırıp parasını alıyorsun ve ödemiyorsun. Pislik her tarafa bulaşmış. Türkiye bunların bedelini çok ağır ödedi. 90'lı yıllarda banka hortumculuğu, şimdi de bu İslamcı holdingler. Muğla'da, Hakkari'de bir temiz Müslüman ayakkabıcının, tamircinin veya dilencinin bu milyar dolarlarla siyaset yapanlardan daha çok Müslümanlığa, Allah'ın bu güzel dinine hizmet ettiğini düşünüyorum. Milyar dolarım var, o halde İslam'a daha çok hizmet ederim yaklaşımı ideolojik bir yanılgıdır. Bu yanılgının ağır faturalarını ödüyoruz. Dervişliği, sadeliği benimsememiz gerek. Bu düşüncemiz ticarete, kapitalizme, pazarlara karşı olduğumuz anlamı taşımaz. Sadece abartıya, lükse kaçmamak, mevcut gücün sınırlarında yeşermeyen başka güçleri kullanmamaktır. Milyon doların yerini tutamayacağı şeyler vardır. Marangozun iki güzel oyma yapması, bir annenin çocuğuna çok güzel patates kızartması ve dolma hazırlaması mesela. O dolmaların tadında milyar dolarlardan daha büyük bir tat vardır. Bu çürüme ve yozlaşma toplumun bütün dokularını zedeliyor, tacize uğratıyor, paramparça ediyor. Gün geçtikçe çürümeden nasibini alanlara tanık oluyoruz. Neler neler görüyoruz artık. İnsanın kanını donduran bir olay şöyle mesela. Kundaktaki bebeğe tecavüz sahneleri. İnanmıyorum, böyle bir sahne olamaz. 3-5 yaşındaki çocuklara tecavüzü çok duyduk ama böyle şeyleri ilk defa duyuyoruz. Yolundan çıkmış bu insanları bu toprak yaşatıyor. Niçin yaşatıyor ve o insanlar nasıl bir hayattan geliyor? Bu kadar büyük sapıklık nasıl olabilir? Bu tefeci, hisse senedi hikayeleri, üçkağıtçılar, Sibelcan'ın bilmem ne resimlerini ekranlara çıkaran, onurla, gururla, hiçbir ilgisi olmayan bu insanlar başka bir toplum hazırlıyor bize. Artık şerefsizlik ve kandırmaca moda haline geliyor. Gemisini yürüten kaptan anlayışı. Büyük bir laçkalık, sapıklık, psikopatlık, adam öldürmeler, hırsızlıklar bu pis bataklıkta ortaya çıkıyor. İnsan beyninin dayanamayacağı bir noktaya geliyoruz. Biz nihayetinde kardeşliğimizin, bölüşmemizin yolunu bulacak, dersler çıkaracağız. Siyasetle İslamcılık tezlerinin ne kadar vahşi şekilde bir arada yer aldığı da çok açık. Bunun da acı derslerini halk ödüyor. Utanıyorlar şu anda. Namazını kılan, dua eden, şehit vermiş insanlar bu muydu diyor. Mahcup oluyor ve bu sahneler çok ağırlarına gidiyor. Nur, ateş, enerji ve güzellik. Biz doğduğumuz günden beri nükleere karşıyız. Çernobil felaketine neden olan bir teknoloji bu. Sinop'ta olmasıyla Ermenistan'da olması fark etmiyor artık. Ama biz bu topraklardan nükleere karşıyız. Bu insanlık suçudur. Bunu tartışmak zorundayız. Allah'a, dünyaya, tabiata, geleceğe, bilime, kalkınmaya ve kendi çiçeklerimize, kendi köylerimize, kendi soyumuzun devamına nasıl bakıyoruz? Bunu masaya koymalıyız. Nükleer Türkiye için bir hastalıktır. Bir tane girdiği zaman 10 yılda 20 tane oluyor. Enerji krizi diyorlar tabii. Enerji krizi 1960 yılında da dile getiriliyordu. Barajlar devreye sokuldu bu yüzden. Şimdi de nükleer santraller devreye sokulmak isteniyor. Muhtemelen bunları pazarlayan büyük dünya şirketleri var. Türkiye'yi planlayan, kalkınmasını, enerji problemini düşünenlerin başka türlü bakması lazım. Türkiye'yi sağ zihniyete verirsen, sağ zihniyet siparişçidir, acentedir. Özal ne yaptı? Gitti Hollandalı'ya, gel telefonu buraya inşa et. Toyota'ya, gel tesislerini buraya inşa et dedi. Sen bir şey üretmiyorsun, davet ettiklerinin felsefesiyle, ahlakıyla da ilgilenmiyorsun. İktidar olduğunda da gel bu barajı yap, gel şu telefonu kur, gel şu televizyonu kur diyorsun. Oysa iş nükleere, enerjiye geldiği zaman enerjide acente olamaz. Almanlara gelin bize nükleeri kurun diyemezsin. Çünkü bu insanlık ahlakını, senin kültürünü, karakterini ilgilendirir. Biz Allah'a inanan insanlarız. Biz bütün dünyanın nur, ateş, enerji ve güzellik olduğunu düşünüyoruz. Burada dünyayı kıyamete kadar bozan bir sorunla karşı karşıyayız. Buna karşı tedbir alacağız. Bütün küçük kasabalarımız kendi enerjisini kendi üretecek. Her dere devreye sokulacak. 3 kasaba, 2 il yan yana gelerek kendi enerjisini 10 yıl içinde bağlı bulunduğu o coğrafyadan, iklimden elde edebilir. Gidersin Beypazarı, Bala, Çubuk toplanır. Ankara'nın bir kısmı Çankırı'ya toplanır. Birinin bir yanında baraj vardır. Herkes bir şey yapar. Tersi düzü annemin mantosu. Bizim vücudumuz, salata, taş, aklınıza ne gelirse bir enerji taşır. Bu hiçbir zaman yok olmaz tabiatta. Bozulur, başka bir şey olur. Benim annemin mantosu gibi. Mantoyu 20 yıl giydi. Sonra tersini çevirip giymeye başladı. Mantonun tersi de çürüyünce eteklik yaptı ondan annem. 10 yıl sonra da 40 yıl boyunca evde giyilen o mantoyu kapıda paspas olarak gördüm. Oturdum ağladım. Yani o manto her şekilde kullanıldı. Eşya böyledir. Bunun çöpünden bir şey yapacağız biz. Burası kırılacak, tabiat bunu dönüştürecek. Afrika üzerinden toz bulutları geliyor. Bizim tükürüğümüz, terimiz onlara gidiyor. Tabiat bunları süzüyor, ekosistem var. Muhteşem bir ekosistem ama burada karşı karşıya olduğumuz şey artık bunu bozuyor. Artık enerji dönüşemeyecek. Yok oluyor çünkü. Bir boşluk fikri çıkıyor ortaya. Bu çok ciddi bir sorun. Bakın, biz bu topraklarda bir takım büyük tasavvuf fikirleriyle büyüdük. Dünyayı enerji ve coşku olarak görür, alan bir parçası oluruz. Sonra vahdedi vücut oluruz. Sen, ben, burası, hepsi Allah'ın parçasıdır. Bu enerji birbirine dönüşerek, birbirini besleyerek sonsuza kadar devam edecektir. Ama şimdi karşı karşıya olduğumuz şey orada bir boşluk yaratıyor. Vücut çalışıyor, benden çıkacak enerji 3 kuşak sonraya gidecek. Onun vücudunda çalışacak. Çernobil patladı artık, orada bir hayat yok. Çimen, bitki, böcek, kelebek yok. Bu çok acayip bir sorun. İnsanoğlu bütün işini gücünü bırakıp bunu düşünecek. İstanbul Belediyesi geldi, laleyi koydu oraya. Bakıyorsun lale. Senin bütün ruh halini değiştiriyor. Biri sapsarı, biri kırmızı çizgili, biri kırmızı. Ne oluyor şimdi? Orada bir estetik bir biçim. Sana heyecan veriyor. Bu laleye kırmızı olmasını kim söylüyor? Niye sarı sarı geliyor da hafif lacivert oluyor? Niçin laleleri gördüğümüz zaman hemen kendimizden geçiyoruz? Hemen böyle romantik, derin aşk, bir kadın, daha başka güzel şeyler düşünüyor. Hayata coşkuyla bağlanıyoruz. Bir bitki lan bu. Biraz sonra çürüyüp gidecek. Bir bitkide niçin bunları böyle anıyoruz? Belki de o enerjinin oradaki formu, o şekli bizi kendimizden geçiriyor. Çok muhteşem bir şey. Bizi tabiattır bağlayan, yediğimiz bir salatalıktır, bir nardır, bir ekmektir. Şimdi radyasyon diye bir şey, karanlık bir boşluk alan. Biz ne diyoruz? Dünya bir nurdur. Evet, doğuda, batıda böyle der. Dünya bir nurdur. Gökyüzünde yıldızlar var. Akşam bakarsın. Fakat şimdi de şöyle bir kabus görüyorsun. Yıldızlar sönüyor ve orada boşluk, radyasyon, karanlık. Karanlık galip geliyor. Sinop'un belli bir bölgesi artık kullanılmayacak. Bu radyasyon çöplerinin atıldığı, gömüldüğü yerler artık kullanılmayacak. Orada hayat yok. 1 milyon yıl sonra da yok. Biz buna niçin alet olalım? Odun var, yakarsın, kül olur. O kül tekrar hayata girer, gübre olur. Ya da enerjinin bir sürü türü var. Su olur, rüzgar gelir. Söylediğimiz söz, söz olmuyor artık. Dünya yavaş yavaş elimizden çıkıyor. Uzay boşluğunda da, çölde de yaşarsın ama coşkuyu alıyor, hırsı alıyor, derimizin güzelini alıyor. Bir kız, bir kadın var, okşuyorsun, okşanmıyor. Böyle tıpkı. O duyguyu almıyor. Çünkü dönüşüyor bütün bunlar. Radyasyon çürüme dediğimiz zaman iki tane ürün ekilmeyecek. Gözlerimizin feri gidiyor. Söylediğimiz söz, söz olmuyor. Şehvet, mutluluk, neşe, aile saadeti gidiyor. Nükleer tesisler, nükleer bombalar, fabrikasyon üretim, teknolojik üretim. İşte Batı'nın getirip önümüze koyduğu bunlar. Bunlarla bizi esir alıyor. Bu dünya senin, benim, hepimizindir. Biz bu kainatın nur olduğunu, hepimiz Allah'ın parçaları olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün dünyanın nur olduğunu, enerji olduğunu ve bu enerjinin hepimizi umutlandırdığını iddia eden 12. asırda yaşamış bir Müslüman filozof Sühreverdi İşraki, bu dünya ışıktır, nurdur, güneştir diyor. Bugün Batı bilimi gelişti. Atomun dibine indi de ne buldu? Enerji, coşku, heyecan orada dönüyor. Kıyamete kadar dönecek o elektron orada. Sana ekmek olacak, bana su olacak, öbürüne şarkı olacak ve bu böyle gidecek. Bunu bozamayız. Dünyaya karşı geliriz, Allah'a karşı geliriz, böyle bir durumumuz yok. Batı'nın yaptığı hiçbir şey eleştirel okunmuyor. Ben, Milli Eğitim Bakanı olsam, hem lise hem de üniversiteler, Batı'nın 180 yıllık sömürge planlarını ve sömürgelerini ders diye okuturum. Bizi nasıl sömürdüler? Hindiçini nasıl kandırdılar? Ne yaptılar? Bu soykırımlarını ders diye okuturum. Okutturmuyorlar. Bu nükleer tesislerin, Batı'nın bu rasyonel aklının, bu teknolojinin tabii ki güzel tarafları var ama bir de getirdiği felaketler var. Bunların çok ciddi eleştirisi yapılmalı. Nükleer engellenmelidir. Neyzen Tevfik ve darası alınanlar. Çok sevdiğimiz aşırı alkolik neyzenimiz var. Edebiyatçılık yıllarımızda neyzenin mısralarını ezberlerdik. Onun küfürlerini ben ezberebilirim. Mustafa Kemal de neyzeni çok severdi. Balıkesir'de ona nüfus kağıdı çıkarmıştı. Karşılıklı saygı vardı aralarında. Fakat Neyzen çok ünlü bir komutanımız hakkında ikide bir gazoz paşa diyormuş. Gazoz Paşa aşağı, Gazoz Paşa yukarı. Arkadaşı da duyuyor ona Gazoz Paşa dediğini. Kendisi de Gazoz Paşa deyivermiş. Tabii hemen içeriye atmışlar. Birkaç gün kalmış nezarette. Daha sonra neyzene sormuş. Ya biz senden duyduk Gazoz Paşa diye söyledik. Bizi içeri attılar. Seni niye içeri atmıyorlar? Neyzen de sana güzel bir hikaye anlatayım demiş. Adamın biri köpeğiyle her ay köyden çarşıya iniyor. Orada mal alıp satıyor. Çarşının da bir köpeği varmış. Mal almak için pamukçuya ya da kumaşçıya gittiğinde çarşının köpeği teraziye gelip oturuyor. Öbürüne gidiyor oradan mum, tuz, çivi alacak. Yine teraziye çarşının köpeğe oturuyor. Adam, kardeşim bizim köpek teraziye dokunsa öldürürsünüz ama kendi köpeğiniz gelip terazinin kefesine oturuyor diye çıkışınca cevabı anında yapıştırmışlar. Köpekten şikayetçi olma, biz onun darasını aldık. Darası alınmış bir köpektir o. Bu halk bizim daramızı aldı. Biz de darası alınmış insanlarız. Sözün niyeti de önemlidir, söyleyiş tarzı da. Biz Amerikan köpeği değiliz. Avrupa'nın da köpeği değiliz. Biz bu halkın köpeğiyiz. Bizim daramız alınmıştır. Biz bağırsak da, çağırsak da nasıl bağırdığımız, hangi niyette olduğumuz sesimizdeki o yorgunluktan anlaşılıyor. Neden sevmiyorum? Kitap imzalamayı sevmiyorum çünkü insanlara nasılsın merhaba demek istiyorum. Kitap fuarında bir tavuk gibi insanların yüzüne bakmadan kitap imzalıyorsun. O yüzden bütün okuyuculardan, imza gününde muhatap olduğum okuyucularımdan çok özür diliyorum. Böyle bir ilişki tarzını ben istemiyorum. Ama yayındı, kitaptı, böyle bir dünya var mecburen ve oraya gidiyorsun. Bu doğru bir ilişki tarzı değil. Kitap fuarı TÜYAP İstanbul'dan 2 saat mesafede ve bu çok saçma bir şey. 2 saat arabayla gidiyorsun, 2 saat geliyorsun. Kar altında Beylikdüzü denen bir yere gidiliyor. Niye gidiyor kardeşim? 2 saat uzakta kitap fuarı olur mu? Ankara'ya indirgediğimizde 2 saat uzakta olsa Bolu'da yapılıyor deriz. Buna İstanbul kitap fuarı diyorsun. Tekirdağ'da başka bir şey de insanlar 5 saatini arabada harcıyorlar. İşte holding yayıncılığının geldiği yer. Hem trafiğe hem on binlerce kitap severe işkence. İstanbul'da bir sürü stadyum var. Deplasmana gidiyor takım, saha 2 hafta boş kalıyor. Buralarda yapılır, başka mekanlar bulunur. 30 bin arabayı şehrin dışına gönderiyorsun, sonra bu tarafa çeviriyorsun. Kar, fırtına, yollar kapanıyor. Kültür etkinliği güya. Bunlar saçma sapan şeyler. Ben bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Ben gidiyorum, bir de orada konuşma olacak. Konuşmayı izlemek için 1000 kişi gelecek. 1000 kişiyi de oraya taşıyorsun. Saçmalık. Yer mi yok, yurt mu yok? Holding yayıncılığı yapan bu insanlar önce kitap okusunlar. Kitap nedir? Akıldır, zekadır, sorunları pratik çözmektir. Şehirde nasıl bir ağırlık koymuşlarsa artık bunlara kimse sesini çıkartamıyor. Ne istemiyorum? Hayatımı yazar olarak bitirmek istemiyorum. 5-6 sene bir devlet dairesinin genel müdürlüğünü yapayım. Bu Kızılay olabilir, bir banka kurumu olabilir, bir özelleştirme kurumu, bir devlet dairesi ya da bir belediye başkanlığı olabilir. Yolları, kaldırımları, binaları estetik olarak bugünün teknolojisiyle yapabileceğim, felaketlere karşı şehrin direncini artırabileceğim bir konuda çalışayım. Hayatımın 5-10 yılı da böyle bir makamda geçsin istiyorum. Buna da heveslenmemiz lazım. Böyle müteahhit bozmalarına, siyasi çıkarları, ideolojik dertleri olanlara da bu ülkeyi bırakmamamız lazım. Cidden mimarlığa, şehre, sosyal hayatımızdaki güzelliklere, aşkla sarılmış tertemiz insanların belediye başkanlığı ve siyaset yapması lazım. İdeolojiden, siyasi çatışmadan uzak. O şehirler uçaktan bakıldığında bir bahçe gibi görülmeli, seyrederken haz vermeli. Birkaç kez gittim Diyarbakır'a, Batman'a, inanılmaz güzel toprak. Dağları, taşları çok güzel, insan eli değmemiş ama, sorun burada. Orayı estetik hale getirmemişiz, yolunu, çarşısını, deresini, evini, barkını güzelleştirmemişiz, eşitlememişiz, bölüşümü tam dağıtmamışız. Biraz altta kalınmışlık, biraz mağduriyet söz konusu. Bunların arkasına girecek idealist siyasetleri bekliyor Türkiye. Üniversiteleri geziyorum ve bunları anlatmaya çalışıyorum. İnşallah bizden sonraki kuşak bu sorunu çok ciddi ele alır. Bizler ideolojilerin yetiştirdiği sapık ve psikopat insanlar olduk. İdeolojik taarruzlarla yaşıyoruz. Bizim böyle şeylere değil, görevini aşkla yapan bir çöpçüye, bir derenin kenarına bent yapan, onun çimentosunu ayarlayan insanlara ihtiyacımız var.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.